Yüreğim seni çok sevdi. Canan Tan. 3. kaset 2. yüz. Sayfa 130. Sırada Kafkas şekerlemecisi var. Bursa'nın çeşitli semtlerinde çok sayıda mağazası olan kuruluşun heykel şubesine gidiyoruz. Ve Uludağ eteklerinden toplanan ünlü Bursa kestanesinin şekerli şerbette kaynatılmasıyla oluştuğunu bildiğimiz kestane şekerinin çağ atladığını gözlerimizde görüyoruz. Klasik şekerlemenin yanında öylesine çok çeşit var ki karşımızda. Çikolata kaplı kestane ezmesi, karyoka, kestane püresi, reçeller, marmelatlar. Annemler için ilginç gördüğüm çeşitlerden karma bir kutu hazırlatıyorum. Paketlenme işlemi sırasında ayak üstünde çikolata kaplı koni şeklinde bir kestane şekerini Murat'la paylaşıyoruz. Damağımdaki tat tek kelimeyle harika. Öğlen yemeği için gittiğimiz heykel meydanının yan tarafındaki kebapçı İskender tarihi bir öneme sahipmiş. İskender Bey'in resminin altındaki 1867 tarihi de bunun somut bir kanıtı zaten. Bursa'daki kebapçıların bile tarihsel yönlerinin oluşu ilginç. İskender Bey 19. yüzyılın ilk yarısında Antakya'dan Bursa'ya göç etmiş. Aslen Bursalı değil yani. 1867'de Kayhan Çarşısı'nda bir dükkan açarak kendi adıyla anılan kebabın ve bu kebabın temelini oluşturan dönerin yaratıcısı olmuş. İlhamını kuzu çevirmeden almış İskender Bey. Ateşi mangala dik olarak yerleştirmeyi denemiş, kemiksiz, yağı ve sinirleri alınmış etleri madeni bir çubuğa geçirip ateşin önünde çevire çevire kızartmaya başlamış. Pişen etlerden keskin bıçaklarla aldığı kesitlerle de bugün adına döner dediğimiz kebap türünü armağan etmiş bizlere. Yalnız bize demek yanlış olur. Dünyanın dört bir yanında bu tadın tiryakisi olacak her milletten insana ulaşmış çünkü döner. Masalarımızı yan yana getirip birleştiriyorlar. Geçip oturuyoruz. Servis hızlı. Daha soluklanmadan sipariş almaya geliyorlar. Bir mi bir buçuk mu? Bir buçuk diyenler çoğunlukta. Böyle özel bir tadı yerinde yemenin hakkını verecekler. Sıra bana geldiğinde yarım olabilir mi diye soruyorum utana sıkıla. Bir kahkaha patlıyor masada. Şaka mı bu diyor Murat. Değil, dönerle aram pek iyi değildir de. Anlaşıldı diye gülüyor. Bir de buradan ye bakalım, sonra konuşuruz seninle. Kısa sürede hazırlanıp önümüze konan tabakların görünümü harika. Her biri özenle işlenmiş birer yağlı boya tablo sanki. Küp küp kesilmiş pidelerin üstüne yerleştirilmiş yaprak dönerler, yoğurt, domates sosu, yan tarafında közlenmiş biberler ve domates dilimleri. Üzerine gezdirdikleri mis gibi sıcak tereyağıyla beynimize sunuyorlar. İçecek olarak da şıra getiriyorlar masalara. Ucundan bir lokma alıyorum, bir lokma, bir lokma daha. Bugüne kadar dönerden uzak kalmama neden olan tüm olumsuzlukları yerle bir edecek kadar nefis bir tat. Burada yediğiniz İskender'i başka hiçbir yerde yemezsiniz diyor Emre. Bursa'nın kekik kokulu otlarıyla beslenen hayvanların etiyle yapılıyor bu dönerler. Tereyağı ve yoğurt da onların sütünden. Nazlana nazlana yemeye başlamamla çelişen iştahlı halim masadakiler arasında gülme konusu oluyor. İşin zor oğlum diyor Tolga Murat'a. Canı her İskender çektiğinde buraya mı getireceksin Aslı'yı? En iyisi Bursa'ya yerleşin siz. Tolga'nın en hassas noktamıza bastığını bilmeden söylediği bu sözleri duymazdan geliyor Murat. Şıranı içmemişsin diyor bana. Yabancısı olduğum bu tatla tanışmaya hevesli değilim ama Murat'ı kıramıyorum. Küçük bir yudum alıyorum önce. Bana göre fazla tatlı ama kebabın yanında iyi gidiyor. Onun yoğun tadını dengeliyor sanki. Hazmı kolaylaştırır bu diyor Emre. Kan şekerini düşürdüğünü söylerler. Gülüveriyorum. Hazmı kolaylaştırmasına itirazım yok ama şekerli bir içeceğin kan şekerini düşürmesi ters geliyor bana. Gülme diyor Emre. Üzümden yapılıyor şıra. Yazın taze, kışın kuru üzümden. İçindeki de üzüm şekeri, pancar şekeri değil. Bu kadarı beni aşar Tolgacığım. Hatta bana kalırsa seni de aşar. Bu farklı şekerlerin kan şekeri üzerindeki etkilerini bir bilene sormak gerek. Tam da aslıca bir yaklaşım, diyor Tolga. Elinden gelse içtiği şırayı bile tıbbi incelemeye aldıracak. Dedim ya Murat, işin zor oğlum, çok zor. Şikayetçi değilim ben, diye gözlerinin derinliklerine kadar gülüyor Murat. İşine bak sen. Yemeğin sonlarına yaklaşıyoruz artık. Serbest zamanı nasıl değerlendireceğini sayıp döküyor herkes. Alışverişe ya da gezmeye doyamayıp yeni mekanlar keşfetmeye hazırlananlar, otele gidip dinlenmeyi yeğleyenler ve Ferda ile benim gibi özel ev ziyaretleri yapacak olanlar. Emre Ferda'yı önce otele götürecek, üstünü değiştirecek. Bu halinle gitmeye kararlı mısın, diye soruyor Ferda, günün anlam ve önemine uygun daha ağır bir havada olmam gerektiğini vurgulamak ister gibi. İyiyim ben böyle, diye omuz silkiyorum. Doğallığımdan ödün vermeye gerek görmüyorum. Kot pantolonum, mavi gömleğim ve garip bir şekilde gücüme güç kattığına inandığım ipek fularım yeter de artar bana. Kalkmaya hazırlanırken Murat'ın cep telefonu çalıyor. Yüzünde yumuşacık bir gülümsemeyle tamam, diyor karşı tarafa, birazdan orada oluruz. Telefonu kapatıp bana dönüyor. Bizi bekliyorlar, diyor. Sabah seninle konuştuktan sonra arayıp haber vermiştim. Cadde boyunca sıralanmış taksilerden birine atlıyoruz. Çekirge'ye gideceğiz, diyor sürücüye Murat. Sonra da elimi sımsıkı tutup arkasına yaslanıyor. Benden çok daha heyecanlı. Kasılmış yüz hatlarından, üzerimde gezinen ürkek bakışlarından anlayabiliyorum bunu. Gerçekten zor işi. Ben yalnızca beni düşünürken o kendini bir yana bırakmış, hem beni hem de ailesini düşünüyor. İki ateş arasında. Onun bu arada kalmışlığı içime dokunuyor. Kendi kendime söz veriyorum. Neyle karşılaşırsam karşılaşayım, yaklaşımım iyimser olacak. Kararlıyım. Küçük ayrıntıları, olumsuzlukları asla sorun etmeyeceğim. Murat için, onun hatırına. Cadde üzerinde çok katlı bir apartmanın önünde duruyoruz. İşte burası, diyor Murat. Avuçlarından yüreğine ulaşan sıcaklıktan güç almak ister gibi elimi elinden ayırmıyor. Alkanlı apartmanı. Sonunda buluştuk seninle. Bakalım ne sürprizler hazırlıyorsun bana. Asansöre binip 6. kata çıkıyoruz. Murat'ın zile basmasıyla kapının açılması bir oluyor. Eşiğin gerisindeki ilk anda seçemediğim yüz ışığın yanmasıyla aydınlanıveriyor. Karşımızda duran ufak tefek, yuvarlak yüzlü, esmer, biraz topluca genç kız buyurun diye bir adım geri çekilerek ardına kadar açıyor kapıyı. En küçük ablam Nevin diye tanıştırıyor Murat. Tokalaşmak için elimi uzatmaya hazırlanırken hoş geldin bile demeden arkasını dönüp vestiyerin üzerinde dizili duran terliklerden birini alarak ayağımın önüne bırakıyor. Anlaşıldı. Ayakkabıyla eve girmek yasak. Biz de kendi evimizde ayakkabıyla dolaşmayız. Hele yatak odalarının olduğu bölüme adım bile atmayız ayakkabıyla. Ama salon söz konusu olduğunda iş değişir. Annem de babam da konuklarını şıklıklarını bütünleyen ayakkabılarıyla karşılarlar. Onların ayağına da istemleri dışında terlik uzatılmaz. Temizlikse temizlik. Kirlenmesini engellemeye çalışmaktansa kirlenen halıyı sık sık süpürüp silmek ya da sildirmek daha doğru, değil mi? Gelen konuğu üstü başıyla taban tabana zıt bir terliği giymeye zorlamak ters geliyor bana. Herkesin temizlik ve titizlik anlayışı farklı. Benden önce başkalarının defalarca giydiği bir terliği giymeye mecbur muyum? Bu da beni rahatsız ediyor belki. Saniyeler içinde yıldırım hızıyla kafamdan geçen olumsuz düşünceleri elimin tersiyle itiyorum. Sorun edilecek şey mi şimdi bu? Ayakkabılarımı çıkarıp bana uygun görülen, üzerinde kocaman bir gülüm bulunduğu kadife bordo terliği ayağıma geçirirken yüzümde içimden geçenleri maskeleyen bir gülümsemeyle teşekkür ediyorum, diyorum Nevin ablaya. Murat'la beraber salona doğru yürürken kemerli kapının içinde henüz tanışmadığımız yüzler beliriyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sıcak bir karşılama. Büyük abla Neslihan, ortanca abla Nefise ve biraz önce yarım yamalak tanıştığımız en küçükleri Nevin. Önce Murat'ı sonra da teklifsiz bir samimiyetle beni yanaklarımdan öperlerken hangisinin hangisine ait olduğunu çıkaramadığım üçü kız Bir oğlan 4 çocuk da sıraya girip benim elimi öpüyor. Karşılama töreninin ardından salona geçiyoruz. Yaşları ve konumları gereği kapı önüne kadar gelmemiş iki kadın tam karşıdaki kanepenin iki köşesinde oturmuş bizi bekliyor. Annem diyor Murat sağ köşede oturan kadın için. Mihriban Hanım bu demek. Orta yaşlarda, orta boylu, orta güzellikte. Siyah uzun eteğinin üzerine çıkardığı ipek gömlekle, ayağındaki fiyonklu rugan terliklerle orta şıklıkta. Ortalama bir Anadolu kadını. Beni gördüğünde kılını bile kıpırdatmıyor. Ancak yanına kadar gittiğimde ayağa kalkıp elini yüzümüze doğru uzatıyor. Öpeyim diye. Başka zaman olsa bana ters gelecek bu davranış, belki de ziyaret öncesinde kendimi iyimserliğe şartlandırdığımdan seveceğim ve sıcak görünüyor gözüme. Eğilip uzattığı eli öpüyorum. O da sarılarak yanaklarımdan öpüyor beni. Kanepenin diğer köşesinde oturan Mihriban Hanım'dan daha yaşlı, şifon başörtüsünün altından kırlaşmış saçları görünen kadınsa Murat'ın halası Nezihe Hanım. Gariptir, daha ilk anda kanım ısınıveriyor halaya. Gözleri gözlerime değer değmez aldığım sıcacık iletilerle orada bulunanlar içinde bana dost olabilecek tek kişinin o olduğu hissine kapılıyorum. Öpmek için uzandığım elini çekip eskiden beri tanıdığı ancak uzun zamandır göremediği, özlediği bir yakınıyla karşılaşmış gibi sevecen kucaklayıveriyor beni. Yanaklarımda bıraktığı iz diğerlerininkinden çok farklı. Büyüklüğünün verdiği ayrıcalıkla "Geç kızım, otur şöyle" diye yanındaki koltuğu gösteriyor bana. Herkesin gözü üzerimde. Halimi hatırımı sorarken inceden inceye süzüyorlar beni. En ufacık bir ayrıntıyı bile kaçırmamak ister gibi kulakları ağzımdan çıkacak sözcüklere odaklanmış, duydukları her cümlenin ardından sessizce buluşturdukları bakışlarıyla ne anlama geldiğini kavrayamadığım gizli yorumları paylaşan bir salon dolusu yabancı. Murat'ı saymazsak o kadar kişiye karşı tek başınayım. Bundan doğal ne olabilir ki diye geçiriyorum içimden. Ferda'ya giydirdiğim, kendime asla yakıştıramadığım gelin adayı giysisini taşımıyor muyum şu anda? Bakacaklar, inceleyecekler, eleştirecekler, hakları. Ama benim de benzer haklarım olmalı. Ne var ki başımı kaldırıp alıcı gözüyle çevreme bakamıyorum bile. Kahveniz nasıl olsun? Nevin ablanın sorusu tam bir can simidi benim için. Az şekerli olursa sevinirim. Kahvelerimizi yudumlarken içinde bulunduğumuz ortamı inceleme fırsatım oluyor. Çok geniş bir salon. Duvarlar boydan boya lambri kaplı. Yerdeki kabartma desenli halılar, kristal avizeler, gupür dantelden perdeler, masaların, sehpaların üzerine vitrin içlerine serpiştirilmiş antika gümüşler. Alkanlı ailesine yaraşır görkemlilikte. Salonun geniş cepheli pencerelerinin ardından Bursa'nın eşsiz manzarası görünüyor. Karşımdaki duvarda altın yaldızlı çerçevenin içinde büyük bir fotoğraf asılı. Kır saçlı, bıyıklı, ciddi yüz ifadeli, orta yaşın üzerinde bir erkek fotoğrafı. Osman Bey olmalı, Murat'ın babası. Öylesine benziyor ki Murat'a. Sahi o nerede? Böyle özel bir günde neden burada değil? Yoksa bugün onun için benim sandığım kadar özel değil mi? Nesnelerden kişilere indirdiğim bakışlarım bu sorularımın yanıtını veriyor bana. Murat ve küçük yeğeni dışında hiçbir erkek yok salonda. Koskoca Alkanlı Holding'in sahibi Osman Alkanlı'nın bu kadar kadının içinde ne işi var? Dakikalar ilerledikçe ilk tutukluğu atıyoruz üzerimizden. Konuşmalarımız daha içten, daha doğal artık. Bendeki rahatlama Murat'a da yansıyor. İki tarafı yakından tanımanın ayrıcalığıyla bizleri birbirimize yakınlaştıracak ortak noktaları bulup çıkarıyor, konudan konuya atlayarak hoş bir sohbet ortamı yaratmayı başarıyor. Bu sayede büyük ve ortanca ablaların evli, Nevin ablanın da nişanlı olduğunu, önümüzdeki yaz evleneceğini, düğün hazırlıklarının sürdüğünü öğrenebiliyorum. Bir ara İlk kez geldiğim bu evde çektiğim yabancılığın verdiği çekingenlikle Murat'a doğru eğilip "Bir bardak su getirebilir misin bana?" diyorum. Ne büyük hata. Ablaların üçü birden aynı anda yerlerinden fırlıyorlar. İkisi benim isteğim üzerine yerinden kalkan Murat'ı oturtmak, en küçükleri de bana su getirmek için. Yaptığın da iş mi Aslı? Mihriban Hanım'ın, Nezihe halanın ve ablaların konuşurken bile Murat'ın ağzının içine baktıklarını görmüyor musun? Hepsinin canı, ruhu bir tanesi o. Nasıl olmasın ki diye gülüyorum içimden. Üç prensesin ardından ancak kavuşulabilmiş gerçek bir veliaht Murat. Aslında ilk kez Emre'nin ağzından duyduğum veliaht yakıştırması uymuyor Murat'a. Özellikle Bursa'da yaşadıklarımdan sonra veliaht yerine konacak daha uygun bir sözcük arıyorum. Buluyorum da, şehzade. Yanına Murat'ı getiriyorum, şehzade Murat. Bu adı Murat Hüdavendigar'dan yola çıkarak koymuş olduklarını ekliyorum kurgularıma. Kafamdan geçen hınzırca benzetmeler sıcak bir gülümseme olarak yansıyor yüzüme. Aslı kızımız umduğumuzdan da güzelmiş diyor Nezihe hala. Yüzü de pek güleç maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Diğerleri iltifat konusunda hala kadar cömert değiller. Benim hakkımdaki görüşleri yerine övgülerini Murat'a yöneltmeyi, onun ailedeki yerini ve önemini vurgulamayı yeğliyorlar. Söylediklerinin hiçbiri batmıyor bana. Hatta hoşuma bile gidiyor bu durum. Murat'ı benim gözümde daha yüceltmek istemelerini doğal karşılıyorum. Göklere çıkardıkları oğulları seçimini benden yana kullandığına göre beni de onunla beraber zirveye taşımış oluyorlar. İyi ki geldin Aslı diyorum içimden. Gördün işte, korkacak, çekinecek hiçbir şey yok ortada. Kendi halinde birbirine bağlı, sevgi dolu bir aile. Oğullarının sevdiğine yüreklerini açmayıp da ne yapacaklar? Rahatım artık. Bu iyimser hava içinde Nevin ablanın getirdiği çayı keyifle yudumluyorum. Ablaların uyumlu bir paylaşımla hazırlamış olduğu böreklere, kestaneli pastaya, elmalı kurabiyelere övgüler yağdırıyorum. Yaklaşmakta olan fırtınanın varlığından habersiz. Şu ana kadar ustalıkla gizlenen, uçları sivriltilmiş okların hedefinde oturduğumu bilmeden. Yalnızca beni çözmeye çalıştıkları sorulardan, ailemle ilgili olanlara atlamalarında hiçbir sakınca görmüyorum. Annemi, babamı, yaşantımızı, öğrenmek istedikleri ne varsa açık kalplilikle önlerine seriyorum. Bu teslimiyet içinde gelecek yıl okulunuz bitiyor diyen Neslihan ablanın tehlike sınırlarını aşmaya yeşil ışık yaktığını da kavrayamıyorum ilk anda. Ancak ardından gelen sözler yaz gününde çakan umulmadık bir şimşek gibi beynimi delip geçiyor. Mezuniyetten sonra çalışmayı düşünüyor musun Aslı? İlk tepkim büyük bir şaşkınlık. Ardından her saniye çığ gibi büyüyen kavurucu bir öfke geliyor. Benden önce Murat atılıyor. Ne demek şimdi bu abla? Çalışmayacak olsa neden böyle zahmetli bir eğitim alsın ki Aslı? Sanki biz eğitim almadık. Bu kez yanıt hiç ummadığım birinden Nezihe haladan geliyor. Senin okuduğun okulla Aslı'nınki bir mi Neslihan? Evin duvarına asılacak diplomayla diğerlerini karıştırma. Neslihan'ı çileden çıkarmaya yetiyor bu sözler. Kariyeri ne olursa olsun kadının yeri kocasının yanıdır diyor tiz sesiyle. Hele ihtiyacı yoksa. Evlenip çocuk doğurduktan sonra çalışmanın ne anlamı var? Merkezinde benim bulunduğum ama sınırlarımın dışında gelişen tartışmayı sessizce izliyorum. Aslı Murat'la aynı eğitimi görüyor diyor Nezihe hala. İş hayatında da neden onun kadar söz sahibi olmasın ki? Nefise abla tam zamanında araya girerek gitgide sertleşen bu aile içi çatışmayı farklı bir yöne kaydırmayı başarıyor. Halamız böyledir işte diye gülüyor. Deme feministlere taş çıkartır. Bırakalım Aslı, kendi kararını kendi versin. Ortalık yatışmış gibi görünüyor ama 10 dakika öncesindeki hoşgörülü ve iyimser Aslı değilim artık ben. Mihriban Hanım hiçbir şeye karışmıyor. Olumsuz tek sözcük çıkmıyor ağzından. Sözcülüğünü kızlarına yaptırıyor çünkü. Nezihe halanın beklenmedik çıkışını hiç de hoş karşılamadığını tahmin edebiliyorum. Sıradan bir gelin görümce çekişmesi değil yaşadıkları. Birinin yürüdüğü yanlış yolda diğerinin onu uyarması, haksızlık yapıldığını düşündüğü bir konuda susmayıp doğru bildiğini cesaretle ortaya koyması. Bir çay daha alır mısınız? Usulca başımı sallayıp olur diyorum Nevin ablaya. Çay içerken kendimi görünmez bir paravanın ardına saklayabileceğimi umarak. Bu kadarla kalınacağını, eski sıcaklığında olmasa da sohbetimizi bıraktığımız yerden sürdürebileceğimizi düşünmek ne büyük yanılgıymış meğer. Parlatılan silahlar patlamadan susar mı hiç? Biraz önce araya girip ortalığı yatıştıran Nefise abla da gerçek yüzünü göstermekte gecikmiyor. Murat'ın işi hazır diyor. Babam şirketin ihracat bölümünün başına getirecek onu. Ya sen Aslı, sen nerede çalışmayı düşünüyorsun? Kısa bir duraksamanın ardından herkes Murat kadar şanslı olamaz diye gülüyorum. Ailemin olanakları iyi olsa da tepeden inme üst düzey yönetici yapamazlar beni. Ama iyi bir dereceyle mezun olursam pek çok kapının önüme açılacağından eminim. Aslı'nın not ortalaması benimkinden yüksek diyor Murat. Onlar için çok önemliymiş gibi. İş hayatında hak ettiği yere gelecektir. Allah şansını güzel yazsın diye başını iki yana sallıyor Nezihe hala. Kız evladı, tahtını versin de bahtını veremezsin. Bu kez dayanamıyor Mihriban Hanım. Sert bakışlarla Nezihe halayı uyarmaya çalışıyor önce. Başaramayınca son vuruşu da o üstleniyor. Üst katımızdaki daireyi Murat için boş tutuyoruz diyor. Hayatına yön verip düzenini kurduktan sonra oturacağı yer orası. İşte iplerin koptuğu an. Benim oturacağım yerde henüz belli değil diyorum. Tüm boş vermişliğimle. Ama o yerin ailemin bana sunduğu ve oturmam için dayattığı değil, kendi emeğimle elde edeceğim ve benim seçtiğim bir yer olacağını şimdiden söyleyebilirim. Yanıt vermelerine fırsat bırakmadan Murat'a dönüp kalkalım mı artık diyorum. Arkadaşları daha fazla bekletmeyelim. Geldiğimizdekine benzer tabloda ama bu kez içlerindekini dökmenin huzuruyla tokalaşarak, kucaklayarak, öperek uğurluyorlar beni. Ben de acabalarıma kesin yanıtlar bulmanın buruk rahatlığıyla veda ediyorum onlara. Ellerimde ve yanaklarımda yalnızca Nezihe halanın sıcaklığı kalıyor. Murat'ın yüzü sapsarı. Aldırma onlara sen diyor otele girerken. İyi niyetlidirler aslında ama son söyleyeceklerini ilk söylerler hep. Bugün olduğu gibi. Göreceksin ne yapıp edip bir orta yol bulacağım. Önemli değil Murat diye omuzuma attığı kolunun altından sıyrılıyorum. Daha sonra konuşuruz bunları. Odama gidip eşyalarımı toplamam gerekiyor. Otobüste görüşürüz. Ferda ile Emre bizden önce dönmüşler. Bavulunu hazırlamış bile Ferda. Kapıdan içeri girmemle boynuma sarılması bir oluyor. Harika geçti diyor. Önemli bir sınavın sonucunu açıklar gibi. Annesi, babası, ablası nasıl tatlı insanlar anlatamam. Ne kadar sıcak, ne kadar içten davrandılar görecektin. Ablası evli. Sıra Emre'ye geliyor artık dediler. Gelecek ya söz keselim diyor Emre. Hayırlısı olsun. Düğün yakın desene. Yok canım, işe girmeden, düzenimizi kurmadan olur mu hiç? Herkesin arkasında Murat'ınki gibi dev bir holding yok ki. Ha, sahi siz ne yaptınız? Kaynaşabildin mi Murat'ın ailesiyle? Ailede sorun yok. Sorun Murat'ta. Nasıl yani? Evli çıktı Murat. Ne? Ciddi misin sen? İnanamıyorum ya. Kiminle evliymiş? Ne zaman evlenmiş de bizim haberimiz olmamış? Murat ailesiyle ve Bursa'yla evli Ferda. Aralarındaki bozulması olanaksız nikah çoktan kıyılmış. Kurdukları düzende dışarıdan çıkıp gelecek bir yabancıya asla yer yok. Anladın mı şimdi ne demek istediğimi? 3 günün içine ne kadar çok şey sığdırmışız. Doyumsuz paylaşımlar, neşe, hüzün, bozgun ve isyan. Sonsuz bir karanlığın ortasında yanıp sönen ışığı yakalamanın anlık sevincini yaşarken eskisinden de koyu bir karanlığın koynuna düşüş. Şehirler de insanlar gibidir. İlk gördüğünde ya seversin ya da ne yaparsan yap kanın ısınmaz bir türlü. Bursa'yı sevdim ben. Tüm ön yargılarıma inat, çok sevdim hem de. O da kollarını açtı bana, yüreğini. Büyüleyici güzelliklerini cömertçe sunarak başımı döndürmek için elinden geleni yaptı. ama asla bir arada olamayacağımızı vurgulamaktan da geri kalmadı. Kaçamak aşkların, yasaklı aşıklarının zaman zaman buluşup keyifli bir şeyler paylaşmaları gibi kısıtlı bir beraberlik bizimkisi dedi. Daha fazlasını bekleme benden. Hesabını ona göre yap. Bursa'yı uzaktan uzağa yanıp sönerek varlığını anımsatan bir deniz feneri gibi gerilerde bir yere bırakarak günlük yaşamımıza dönüyoruz. Yıl sonu sınavlarının yaklaşmasıyla beraber iyiden iyiye yoğunlaşan derslerle içinde bulunduğumuz bahar günlerinin bedenlerimize getirisi olan gevşemenin birbiriyle çelişmesi ve duygusal dünyalarımızdan dışa yansıtamadığımız içsel çalkantılar. Aramızda gizli bir sözleşme yapmış gibi Bursa'daki son günün son saatlerini hiç yaşamamışçasına Murat'la beraberliğimizi kaldığı yerden sürdürüyoruz. Bu konuda ne o ağzını açıp tek bir söz ediyor, ne de ben olumlu ya da olumsuz imalarla herhangi bir anımsatmada bulunmuyorum. Ama aramızdaki elimi uzatsam tutacakmışım kadar belirgin gerginlikte yaslanacak gibi değil. Daha fazla dayanamıyor Murat. Üçüncü günün sonunda konuşmalıyız Aslı diyor. Ders çıkışında bizim pastaneye gider miyiz? Gidiyoruz. Taksim'deki pek çok şiirsel buluşmamıza kucak açmış bu yer, hiç de alışık olmadığı bir çatışmaya ev sahipliği yapacağından habersiz. Karşımda oturan Murat'a günlerden sonra ilk kez dikkatle bakıyorum. Bursa'dan bu yana epey kilo vermiş. Işığı sönmüş gözlerinin altında mor halkalar var. Ama dimdik duruyor karşımda. Eskisinden daha olgun, daha kararlı. Her zamanki gibi kahvelerimizi ısmarlayıp havadan sudan konuşuyoruz bir süre. Aynı anda su veriyoruz sonra. Seni çok üzdüler değil mi? Diye başlıyor Murat. Benim yüzüne en ufacık bir gölgenin düşmesine bile dayanamadığım Aslı'mı üzdüler. Hem de en yakınlarım, kanımdan, canımdan insanlar. Onlar adına özür diliyorum senden. Buna gerek yok Murat. Kimse kimsenin adına özür dileyemez. Hem yapılanlardan pişmanlık duyulduğunu da hiç sanmıyorum. Ama duyacaklar. O pişmanlığı duyuracağım onlara. Öncelikle şunu bilmeni istiyorum Aslı. Asla vazgeçmeyeceğim senden. Kim ne düşünürse düşünsün umurumda bile değil. Önemli olan benim ne düşündüğüm. Benim dışımda vazgeçemeyeceklerin de var ama. Zor bir tercih yapma durumunda kaldığında... Sus lütfen. Çoktan tercihimi yaptım ben. Ne pahasına olursa olsun evleneceğim seninle. Evleneceğiz değil de evleneceğim ha? Benim fikrimi de alsaydın bari. Keşke sen de aynı kararlılıkla seninle evleneceğim diyebilseydin. Ama biliyorum ki benim kadar olmasa da seviyorsun beni. İşte bu her şeye değer. Dünyanın en usta ve en ünlü kompozitörleri tarafından bestelenmiş eserleri düşün. Sayfanın başında sol anahtarı olmadan okuyabilir misin notaları? Okuyamazsın. Kimse okuyamaz. Bizim sol anahtarımız da aşkımız. Hayat sayfamızın sol üst köşesine yerleştirip notaların dansını başlatmak için ne bekliyoruz? Binbir özenle işlediğin o notaları bir kalemde silebiliyorlar ama. Ne seni ne de seninle başlattığım şarkının notalarını silmeye kimsenin gücü yetmez. Şu anda açmazdayım doğru ama bir çıkış yolu bulacağımdan eminim. Güven bana. Olmayacak hayallere kapılma Murat. Elle tutulur, gözle görülür somut gerçekler var ortada. Onları yok sayamazsın. İnsanlar kendi gerçeklerini kendileri yaratırlar. İkimizin de inanacağı bir gerçekliği yaratmak istiyorum ben. Bizim dışımızdakiler tarafından kabul görüp görmeyeceği umurumda bile değil. Nasıl olacak bu iş? Bunca olumsuzluğu, bunca zıt görüşü karşına almışken? Bunun yanıtını vermeden önce eğer yanlış yorumlamazsan sana bir şey sormak istiyorum. Bursa'yı hiç mi sevmedin Aslı? Neden ona küçücük bir şans bile vermiyorsun? El ele verip Bursa'da mutlu bir beraberliğin ilk adımlarını atmak denemeye değmez mi sence? Bir konuda yanılıyorsun Murat. Bursa'yı çok ama çok sevdim ben. Ayrıca en iyi sen tanıyorsun Aslı'yı. Gerekirse yurdun en ücra köşelerine bile gidip yaşamaktan yüksünmeyeceğini biliyorsun. İstanbul dışında asla diyen büyük şehir züppelerinden olmadığımı bildiğin gibi. Burada söz konusu olan Bursa değil. Bursa adı altında bana dayatılan kabul edilmesi güç şartlar. İstanbul'da yaşamak zor derler ya, ama İstanbul'u yaşamak doyumsuz bir güzelliktir diye yanıtlarım böyle söyleyenleri. Bursa'da yaşamak da çok güzel. Ne yazık ki bu şartlarda Bursa'da yaşayamam. Çok zor Murat. Hatta imkansız. Bilmem anlatabiliyor muyum? Anlıyorum anlamasına da biraz daha açsan diyorum. Böyle düşünmenin nedeni yalnızca ailemin sana ters düşen tutumu mu? Yoksa bilmediğim farklı gerekçelerin de mi var? Madem istiyorsun, açık konuşacağım. Görmüyor musun? Sana eş değil, imparatorluğun başına geçirecekleri Şehzade Murat'a cariye arıyorlar. Her şeyden elini eteğini çekip gösterdikleri evde oturacak, yalnızca oğullarına karılık yapıp doğacak çocuklarına bakacak bir cariye. Hırslı bir yapım olduğunu düşünürsün ya hep. Bunun bir yansıması gibi algılama sözlerimi. İş hayatında kazanacağım başarılarla gurur duyarım. Senden önde olmak gibi bir iddiam da asla yok. Ama 3 adım arkanda kalacağıma yanında yürümeyi yeğlerim. Seve seve eş olurum sana. Ne var ki cariyelik bana göre değil. Benim için biçilen bu rol iğreti durur üzerimde. Kişiliğimi yitiririm, ben olmaktan çıkarım. Tanıdığının dışındaki bu Aslı'yı sen de sevemezsin, inan. Tüm kalbimle katılıyorum söylediklerine. Merak etme. Kendinden, kişiliğinden ödün vermeni istemeyeceğim senden. Düşündüklerimi gerçekleştirebilirsem gerek de kalmayacak zaten. Neymiş düşündüklerin? Beni şirketin ihracat bölümünün başına getirecekler ya. Yurt dışıyla ilgili görüşmeleri ve bağlantıları buradan takip etmek daha kolay. Holdingin İstanbul'a adım atmasını sağlayabilirsem sorun da kendiliğinden çözülmüş olacak. Hem Bursa'da hem de İstanbul'da yerleşik ikili bir düzen. Kim karşı çıkabilir böyle bir çözüme? Umarım dediğin gibi olur Murat. İki arada kalman, çaresizliklerle boğuşman beni de en az senin kadar hırpalıyor. Üzülme sen. Her şey yoluna girecek. Tek isteğim Bursa'daki o birkaç tatsız saati kafandan silmen. Ne derece başarırsın bilemem ama ilk izlenimlerin bazen yanıltıcı olduklarını da unutma. Ailesiyle yaptığımız kötü başlangıcın izlerini kafamdan söküp atmamı istiyor. Kolay değil. Gene de sırf onun hatırı için elimden geleni yapmaya hazırım. Bunu fazlasıyla hak ediyor çünkü. Eski huzuruna kavuşmaya yüz tutmuş bakışlarıyla son bir isteğim olacak senden diyor. Zamanı gelinceye kadar bu konuya dönmeyelim artık. Senin isteklerin dışında hiçbir gelişmeye yeşil ışık yakmayacağımdan emin ol. Gerisini bana bırak. Öncelikle senin benim için neler ifade ettiğini öğrenecek herkes. Yalnız İstanbul'a, Bursa'ya değil, gerekirse 7 cihana kanıtlayacağım bunu. Görsünler bakalım Murat'ın aslısından vazgeçmesi bu kadar kolay mıymış? Ya başaramazsan Murat? Kesin bir tercih yapmak zorunda bırakılırsan. Ya o ya biz derse ailen? Tercihini benden yana yaptığını söylesen de bu kadar kolay mı onları bir kalemde silip atman? Hem ben de böyle bir özveriyi bekleyemem senden. Söylemedim bunları. Dilimin ucuna gelen sözcükleri geri ittim, yuttum hepsini. Alacağım yanıttan emin olmadığımdan değil, karşımda bocaladığını görmek istemediğimden. Neyse, en iyisi senin de söylediğin gibi her şeyi zamana bırakmak. Bakalım önümüzdeki günler, aylar ve yıllar ne sürprizler hazırlıyorlar bize. Bekleyip göreceğiz. Bu yaz stajını Bursa'da ünlü otomotiv firmalarından birinde yapacak Murat. Bu seçimin kendisine ait olmadığını adım gibi biliyorum. Emre'nin anlattıkları da düşündüklerimi doğruluyor zaten. Yapacağı stajı göstermelik diyor Emre. Gitmese de alır staj belgesini. Yaz boyunca asıl adresi Alkanlı Holding. İhracat bölümünün yeniden yapılanmasında Murat'a çok iş düşüyor. Sen olmazsan olmaz demiş babası. Ne yapsın? Eli mahkum kankamın. Murat'ın anlattıkları da aynı doğrultuda ancak gerekçeleri farklı. Gereken büyüklüğe ulaşmalıyız ki İstanbul'a açılalım diyecek yüzüm olsun yolundaki açıklamalarla hedeflediği amaca yönelik bir yol izlediğini vurguluyor. Sınavlar biter bitmez de çekip gidiyor Bursa'ya. Benim de bu yaz yapmam gereken 2 aylık bir stajım var. Önüme çok sayıda seçeneği içeren bir liste koyuyor babam. Geniş çevresindeki Nazan'ın geçeceği iş adamlarından bana kucak açabilecek olanların listesi. Geri çeviriyorum hepsini. Eş dost aracılığıyla bulunacak bir yer bana göre değil. Staj mekanımı kendim seçmeliyim. Biraz zor oluyor ama buluyorum sonunda. Çikolata ve şekerleme konusunda Türkiye'nin önde gelen firmalarından biri. Gidip başvuru dilekçemi bırakıyorum. Bir hafta sonra görüşmeye çağırıyorlar. Staj yapacak öğrencilerin fabrika patronuyla görüşmesi olağan bir durum değil. Ama Turgay Bey bizzat kendisi konuşuyor benimle. Özgeçmişinizi beğendim diyor. Kendinizi ifade ediş tarzınız hoşuma gitti. Aramıza hoş geldiniz. İstediğiniz zaman staja başlayabilirsiniz. Havalara uçuyorum sevinçten. Böyle bir staj olanağı bulduğum için değil, bu olanağı aracısız, torpilsiz, kendi emeklerimle yarattığımdan. Murat'ın gidişiyle oluşan boşluğu nasıl dolduracağımı bilmediğim bu geçiş döneminde belki tutunacak bir destek arayışı içinde olduğumdan, belki de tek başıma neler başarabileceğimi en azından kendime kanıtlamak için hevesle başlıyorum işime. İşim diyorum çünkü geçici bir staj değil de devamı gelecek gerçek bir iş gibi benimsiyorum bu 2 aylık çalışma süresini. Her hafta sonu geliyor Murat. Yemeğe çıkıyoruz, sinemaya gidiyoruz ve bol bol özlem gideriyoruz. Eylül başında İstanbul'dayım diyor. O zamana kadar senin stajın da bitmiş olur. Bir yerlere gidip tatil yapsak diyorum. Datça'da deniz kıyısında bir pansiyondan söz etmişti Emre. Ferda ile beraber gideceklermiş. Ne dersin, gider miyiz biz de? Olur dememi engelleyen içgüdüsel bir ters tepkiyle zamanı gelince konuşuruz diyorum. Zamanı gelince gerçekleşmeyecek bir düş olduğunu baştan bilmişim gibi. Ağustos'un ortalarında hafta içi bir gün çıka gelerek beni şaşırtıyor Murat. Olağanüstü bir durum var ama ne? İngiltere'ye gidiyorum diyor. Şirketin dış bağlantıları için ön çalışmalar yapmam gerekiyor. Hepsi bu. İnce ayrıntılara girmeden yaptığı kısacık açıklamayı yeterli görüyor. Birkaç gün içinde de pasaport ve vize işlemlerini tamamlayıp Londra'ya uçuyor. Gittiğinin ertesi sabahı arıyor beni. Sesi neden, nasıl, ne için sorularını kafamdan silecek derecede sıcak. Sevgisini, özlemini, aşkını dile getiren bildiğim Murat, benim Murat'ım. Sonraki günlerde saatler süren bu telefon konuşmalarını alışkanlık haline getiriyor. Neredeyse oralara iş yapmaya değil de benimle telefonda rahat rahat konuşmak için gittiğini düşüneceğim. Yurt dışından çok para yazar diye uyaracak oluyorum. Babamın canı sağ olsun diyor. Ses tonunda küçük öfke kıvılcımlarını çağrıştıran garip bir tını var. Canı sağ olsun derken bunu hak etti, sineye çekecek diyor sanki. Çözemiyorum nedenini. Üzerinde durmuyorum da. Koskoca şirketin ödeyeceği telefon parasını da ben mi düşüneceğim? Stajımın son günleri. Elimdeki raporları tamamlamak için başımı kaldırmadan var gücümle çalışıyorum. 2 ayın emeğini içeren dosyaları Turgay Bey'e iletilmek üzere sekreterinin masasına bıraktığımda verilen işi hakkıyla yapmanın huzuru doluyor içime. Ertesi sabah Turgay Bey'in odasında beni beklediğini söylüyorlar. Benim veda etmemi beklemeden yoğun işleri arasında zaman ayırıp son kez görüşmek istemesi büyük incelik. Sevinçle karşılıyorum çağrısını. Hoş geldin Aslı. Geç otur şöyle. Masanın karşısındaki Maroken koltuğun ucuna ilişiyorum. Karşılıklı birer kahve içeriz değil mi? Bütün patronlar böyle olsa diye geçiriyorum içimden. Herkese aynı yakınlığı gösterip göstermediğinin merakıyla. Dosyalarını inceledim diyor. Kutlarım seni. Umduğumun üzerinde son derece başarılı bir çalışma çıkarmışsın. Sümenin altından çıkardığı kağıtı uzatıyor. Bu da staj belgen. Stajımın bitmesine daha 3 gün var diye gülüyorum. Bu kadar çabuk mu kurtulmak istiyorsunuz benden? Tam tersi. Bize daha çok bağlanmanı istiyoruz. Mezuniyetten sonra yapmayı düşündüğün bir iş var mı? Şimdilik yok. En azından bir iş teklifim var artık. Diplomanı alır almaz burada çalışmaya başlayabilirsin. Tabii istersen. Aman Allah'ım, gerçek bir iş teklifi bu. Hem de beni tüm hayallerimin üzerine taşıyacak inanılmazlıkta ve güzellikte. Bunun için mezuniyetini beklemem bile gereksiz diye devam ediyor Turgay Bey. Okulun ikinci döneminde boş olduğun saatleri burada değerlendirebilirsin. Ha, staj yapan pek çok öğrencimiz oldu ama hiçbirine böyle bir teklif getirmedim. Bunu da bilmiş ol. Teşekkür ederim Turgay Bey diyorum dilim dolaşarak. Çok şaşırttınız beni. Sen de bizi çok şaşırttın Aslı diye gülüyor. Kadrolu elemanlarımınkinden daha başarılı bir dosya koydun önüme. Bu teklifle seni değil, kendimi ödüllendiriyorum. Babam elindeki övgü dolu staj belgesini gururla okurken, işte benim kızım bu diyor. Ardından da aklına gelen ilk ödülü sunuyor bana. Güzel bir tatili hak ettin prenses. Ağustos'un sonuna geldik ama Bodrum'da yaz hala sürüyor. İkiletmiyorum bile. Hemen o hafta sonu yola koyuluyoruz. 2 haftalık Bodrum tatili yorgun bedenimden çok gelgitlerle bunalmış ruhuma ilaç gibi geliyor. Deniz, kum, güneş üşüsünün dingin kollarına teslim ediyorum kendimi ve arkadaşlarımla paylaştığım keyifli dakikalara. Eylül ortasında İstanbul'a dönüyoruz. Hemen ertesi gün Ferda arıyor. Sana anlatacağım çok önemli şeyler var diyor. Hemen atla gel, bekliyorum seni. Sesindeki heyecan ve sabırsızlık fark edilmeyecek gibi değil. Ne oldu gene diye gülüveriyorum. Evleniyor musunuz yoksa? Anlatacaklarımın bizimle ilgisi yok. Murat hakkında. Çarçabuk giyinip çıkıyorum. Ferda'yı bu denli telaşlandıran ne olabilir ki? Haberler Emre'den diyor Ferda. Murat'ın İngiltere'ye gidiş nedenini biliyor musun? İş için demişti bana. Gerçekleri anlatamadığından. Ben de yeni öğrendim. Ailesinin son yaptıklarından sonra dayanamamış artık. Apar topar İngiltere'ye kaçmakta bulmuş çareyi. Ne yapmış ki ailesi? Ne yapacaklar diye sinirli sinirli gülüyor Ferda. Kız göstermişler Murat'a. Ne? Evet, işte bizim gelin adayımız diye. Uzaktan akraba, eli yüzü düzgün bir kızı Murat'ın beğenisine sunmuşlar. O da İngiltere'ye kaçarak kurtulacağını düşünmüş ha? Öyle. İngiltere'ye bir başkasını göndereceklermiş aslında. Bu durum ortaya çıkınca Murat gönüllü olarak gitmek istemiş. Ne anlama geliyor bu Ferda? Yorum yapmakta yetersiz kalıyorum artık. Çok haklısın. Durum ortada Aslıcığım. Murat'ın ailesi tehlike olarak görüyor seni. Daha okul bitmeden böyle erken bir dönemde evlenme konusunu gündeme getirmeleri, bununla da yetinmeyip işi kız göstermeye kadar vardırmaları niyetlerinin kötü olduğunun habercisi. Senin varlığın onları aceleci davranmaya zorluyor. Kime ne yaptım ki ben? Senin bir şey yapman gerekmiyor. Murat'ın üzerindeki etki gücünü, onun sana tutku derecesindeki bağlılığını biliyorlar ya, bu kadarı onlara yetiyor. Alkanlı ailesinin ölçülerine zerrece uymayan, senin deyişinle tehlikeli bir gelin adayı ha? Aynen öyle. Üzgünüm ama gelinen noktada Murat'la evlenip Bursa'ya gitmeyi, gösterdikleri evde oturmayı kabul etsen bile seni istemeyeceklerdir. Biraz durulmamı bekleyip dahası da var diyor. Sana anlatmamın ne derece doğru olacağını bilmiyorum ama sanırım bunu yapmak zorundayım. Mihriban Hanım geçen hafta Emre'yi çağırtmış, uzun uzun konuşmuş onunla. Murat'la beraber büyüdünüz demiş. Sen de benim oğlum sayılırsın. Aile bütünlüğümüzü korumak için elimizden geleni yapmak zorundayız. Murat'ın aklını başından almış o kız. Bize göre değil. Açıkçası bir oldu bittiyle karşılaşmaktan korkuyoruz. Böyle bir durumu sezdiğinde bizi haberdar etmeni istiyoruz senden. Düşünebiliyor musun Aslı? Emre'ye açıktan açığa casusluk teklif ediyor. Emre'nin yanıtı ne olmuş? Deli misin sen? İkimiz de sonuna kadar sizin arkanızdayız. Zaten Emre de öfkeden kas katı, hiçbir yanıt vermeden yalnızca Mihriban Hanım'ı dinlemekle yetinmiş. Son sözlerini söylerken patlamamak için kendimi zor tuttum diyor. Neymiş o son sözler? Bilmesen de olurdu ama artık ok yaydan çıktı. Murat bizim bilgimiz dışında aradaki köprüleri atarak evlenmeye kalkarsa iş biter. Tek erkek evladı olduğuna güvenmesin. Benim bildiğim Osman Bey gözünün yaşına bakmadan mirasından mahrum eder onu, demiş. Hayret! Karşımda bana yönelik hummalı bir savaş hazırlığı yapılıyormuş da haberim yokmuş. Onun için anlattım ya sana. Emre de bunları sana iletmemi özellikle istedi. Hesaplarını iyi yapıp adımını ona göre atasın diye. Yoruldum ben Ferda. Savaşacak gücüm yok. Murat'la açık açık konuşup bu işi bitirmekten başka çare göremiyorum. 3. kaset, 2. yüzün sonu.